Ayrım 10, Sarayın Bozkurtları, Sabahattin Önkibar, sayfa 142. Ecevit'le niye sigara içmedi? Sadi Somuncuoğlu'na fiili müdahalede bulunan Cemal Engin yurt ise daha sonra dokunulmazlığı kalkınca hapis cezası alır ve 2,5 sene hapis yatar. DSP-MHP-ANAP koalisyon sürecinde irdelenmesi gereken konulardan biri de Devlet Bahçeli'nin Bülent Ecevit'e karşı gösterdiği aşırı hassasiyetti. Yanında sigara içmez, onu görünce ayağa kalkıp düğmesini iliklerdi. Hayır, bunu Ecevit yaşlı olduğu için yapmazdı. Zira diğer pek çok yaşlı isme karşı benzer saygı gösterilerine girmezdi. Belli ki Ecevit'e özel bir zaafı vardı. Öyle olmasa Rahşan Hanım'ın onca açık hakaretlerine rağmen bu tavırları takınmazdı. Hiç unutmam, o dönem başbakan olan Ecevit'le ABD'ye uçuyoruz. Yol uzun, zaman bol. Gündemdeki konuları konuştuktan sonra merhum Ecevit'e sordum. Efendim, Sayın Bahçeli'nin sizin yanınızda sigara içmemesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ecevit, sigarayla saygı olmaz. Ecevit bir an durdu ve şu karşılığı verdi. Değerlendiremiyorum. Yanlış mı buluyorsunuz? Şimdi bir şey söyleyip kamuoyunda yanlış yorumlansın istemem ama neden sigara içmediğini emin olun anlamış değilim. Saygıdan olabilir mi? Beraber sigara içmenin saygıyla bir alakası olduğunu sanmam. Ha su içmişsiniz ha sigara, aynı şey. Bunu siz Bahçeli'ye söylediniz mi? Birkaç kere ben sigaramı yaktığımda ona da ikram ederek içmesi için ısrar ettim ama içmedi. Soru şu. Ecevit konusunda bu kadar hassas olan Bahçeli, MHP'nin ak saçlıları, mesela Sadi Somuncuoğlu'na karşı niye değil? İşte Bahçeli. Bir kere olsun o ak saçlıları toplayıp beraber yemek yemedi. Bir kere olsun MHP için yıllarca zindanda yatanları aramadı. Bir kere olsun mücadelelerde sakat kalan ülkücülerle buluşmadı. Bir kere olsun toprağa düşen ülkücü aileleri hatırlamadı. DSP-MHP-ANAP koalisyon döneminin sonlarına doğru Bülent Ecevit ciddi olarak hastalandı. Öyle ki dış gezilere ancak özel dopinglerle çıkabiliyor, dönüşte ise hastalanıyordu. Bu tablo karşısında hem devlette hem sermaye çevrelerinde arayış başladı. İstenen Ecevit'in çekilip Hüsamettin Özkan'ın onun yerine geçmesiydi. Ama Rahşan Ecevit buna şiddetle direndi. Dahası eşi Bülent Ecevit'i Özkan'a karşı kışkırttı. Bu süreçte Ecevit'in kaldırıldığı başkent hastanesinde öldürüleceği iddiaları bile ortaya atıldı. Yürüyemeyen ve merdiven çıkamayan Ecevit için başbakanlığa özel asansör yapıldı. Rahşan Ecevit'in inisiyatif almasıyla Hüsamettin Özkan'ın güdümünde olan grup partiden kopmaya başladı ve Özkan da onlara eklendi. Ecevit'ten başbakan ol teklifi. Ecevit tam o günlerde Bahçeli'yle buluşup şu teklifi yaptı. Sayın Bahçeli, malumunuz bizden istifalar var ve parlamentonun ikinci partisi konumuna geriledik. Bu durumda birinci parti lideri olarak başbakanlık sizin hakkınızdır ve ben buna destek olacağım. Ayrıca biliyorsunuz sağlık sorunlarım var. Siz başbakan olursanız iyi olacak. Aydın Doğan Bahçeli'yi davet etmeyince. Bahçeli, hayır siz devam edin. Koalisyon protokolü neyse o uygulanacak. Ecevit, efendim şartlar değişti, yeni bir protokol hazırlarız. Böyle bir değişiklik hükümetimize yeni bir hava yaratacak. Dedim ya, benim sağlık sorunlarım var. Bahçeli, olmaz efendim, siz devam edin. Ülke hasta Ecevit'i konuşurken ilginç bir gelişme daha oldu. Aydın Doğan, Almanya Frankfurt'ta açacağı matbaa için siyasileri davet etti. Ecevit ve Bahçeli yok. Davette şu isimler vardı. Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Hüsamettin Özkan ve Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan o dönem arkadaşlarıyla Fazilet Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kurmuştu. Ve Aydın Doğan o toplantıya hasta olan Ecevit'i davet etmediği gibi Devlet Bahçeli'yi de çağırmamıştı. Devlet Bahçeli bu duruma içerledi. Acaba Almanya'ya giden siyasiler Aydın Doğan'ın ısrarıyla bizi dışlayıp ortak bir koalisyon kurarlar mı diye düşünmeye başladı. Tam o günlerde yine DYP ile Fazilet kanalından Bahçeli'ye bir mesaj daha gitti. Koalisyondan ayrılın ve beraber hükümet kuralım. Siz de başbakan olun. Devlet Bahçeli bu teklifi de geri çevirdi ve başbakanlığı yine reddetti. Derviş ve erken seçim. Tam bu esnada yani ülke siyasi belirsizliğe yelken açmışken siyasi kimliği ve mensubiyeti olmayan ekonomiden sorumlu devlet başkanı Kemal Derviş 9 günlük ABD gezisine çıktı. İlginçlik bu gezi boyunca Başbakan Bülent Ecevit'in Kemal Derviş'i defalarca arattırmasına rağmen günlerce ulaşamamasıydı. Kemal Derviş bu uzun geziden döner denmez şu mesajı verdi. Erken seçim tek çıkış yoludur. Derviş'in açıklaması var olan hükümetin sonuydu ve bu belli ki ABD'nin arzusuydu. Evet, uluslararası irade Ecevit'in kalemini kırmıştı ve yeni bir hükümet istiyordu. Bunun için de Kemal Derviş aracılığıyla erken seçimin önünü açmıştı. Aslında bu gelişme sürpriz değildi. Başbakan Ecevit'in kısa aralıklarla yaptığı ABD gezilerinin ikisine de katılan bir gazeteci olarak böyle bir şeyi biz de tahmin etmiştik. Ecevit the end. Şunun için. Clinton'dan sonra başkan seçilen oğul Bush Ecevit'ten şunu istedi. Biz Irak'a müdahale edeceğiz. Bu savaşta Türk askerlerinin bizimle beraber savaşmasını istiyoruz. Ecevit şu karşılığı verdi. Irak bizim komşumuz ve vatandaşlarıyla aynı inancı paylaşıyoruz. Biz onlarla savaşamayız. Bu itibarla böyle bir savaşa sizinle beraber katılmamız mümkün değil.
Bush, bu son sözünüz mü?
Ecevit, evet.
Bush, görüşmemiz burada bitmiştir.
O buluşmanın hemen ertesinde o yıllarda yazarı ve Ankara temsilcisi olduğum Cem Uzan grubuna ait olan Star gazetesindeki yazımın başlığı şöyleydi. Ecevit hükümeti the end. Bahçeli sahnede. Nitekim öyle oldu ve ABD'nin hükümet içindeki elemanı Kemal Derviş üstüne vazife değilken birden erken seçim dedi. Türkiye'ye yapılan bu açıklamayla alt üst oldu. Zira yapılacak olan bir erken seçim hükümetteki DSP ile ANAP'ı barajın altında bırakacak ve bu o günlerde rüzgar alan AKP'ye yarayacaktı. Art arda yayınlanan anketlerde bu durum net olarak görülüyordu. Sadece DSP ve ANAP zorda değil, MHP de baraj sınırındaydı. İsmail Cem'in kurduğu yeni parti de bir türlü kanatlanamamıştı. Derken tam o günlerde Bahçeli Partisi'nin bütün milletvekillerini Bursa Kestel'deki Koca Yaylı Türkmen Kurultayı'na çağırdı. Hiçbir arkadaşı ve partinin yetkilisiyle istişare etmeden şu açıklamayı yaptı.
3 Kasım 2002 erken seçim günüdür.
MHP ve teşkilatlar ayağa kalktı. Bahçeli'nin bu çağrısı erken seçim demekti, zira muhalefet partileri artı MHP'nin oyu böyle bir karara kâfi geliyordu. MHP milletvekilleri ile örgütleri ayağa kalktı. Zira partinin baraja takılması güçlü ihtimaldi. Yaşanan büyük ekonomik kriz sonrası alınan önlemler daha yeni yeni sonuç verirken gidilecek bir erken seçim intihar demek olacaktı. Oysa genel seçime daha 1,5 sene vardı. Bahçeli'ye art arda anketler sunulup kendisine MHP'nin baraj sorunu hatırlatıldı. Dahası bir ABD projesi olan AKP'nin önünün açılacağı ısrarla söylendi. Keza erken seçimin Irak'a müdahale etmek isteyen ABD'nin hedefi olduğu ve Kemal Derviş'in erken seçim açıklamasıyla bunun ispatlı olduğu ortaya kondu. Bahçeli bunların hiçbirini dinlemedi. Türkeş ve İstişare. Rahmetli Alparslan Türkeş, birinci eşi Muzaffer Türkeş'in vefatı sonrasında bekarlığını bitirmek ve yeni bir evlilik yapmak için partili arkadaşlarını toplayıp fikirlerine müracaat ederken, Devlet Bahçeli en temel ülke meselesini bile partisi ve hiçbir dava arkadaşıyla konuşmadı. Düşünün, biri özel hayatını bile partili arkadaşlarına danışırken, diğeri vatanın mukadderatını hiçbir MHP'liye danışmıyor. Sadece bu kararıyla değil, Bahçeli pek çok konuda hep kuşkuyla karşılandı. Mesela Bahçeli'nin MIT'le ilişkisi bağlamında Namık Kemal Zeybek, Ulusal Kanal'daki Alternatif isimli TV programımızda canlı yayında şunları anlatmıştı. Zeybek'e göre Bahçeli, 1970'li yıllarda rahmetli Türkeş Bey bana seminerci gruplar oluşturma talimatını verdi. Ben de her meslekten ülkücü arkadaştan ekip kurma çalışmalarına başladım. Akademisyen camiadan bana Devlet Bahçeli ülkücü dediler. Ben de onu seminerci diye yazdım. Ancak o dönem Ülkü Ocakları Genel Başkanı Rami Zongun Bahçeli ismine itiraz etti. Niye diye sorduğumda o MIT'çi karşılığını verdi. Namık Kemal Zeybek şöyle devam etti. Şaşırdım ve ertesi gün konuyu Türkeş Bey'e sordum. merhum başbuğ kafasını sallayarak tasdik etti ve şunu söyledi. Evet, o arkadaşı maalesef MİT kullanıyor dedi. Peki buna rağmen niye tutuyorsunuz diye sorunca şu karşılığı verdi. Bunu kovarsak MİT başka birini içimize sokacak ve kendi arkadaşlarımızdan şüphe edeceğiz. Oysa şimdi bu adamı biliyor ve ona göre davranıyoruz. Türk İş'in doktoru o MİT'çi. Ben bu diyaloğu daha sonra gazetedeki köşemde Zeybe'ye atfen yazdım. Bahçeli bırakın dava açmayı, açıklama bile göndermedi ve yalanlama yapmadı. Sadece Zeybek değil, benzer bir iddiayı Selim Kaptanoğlu TBMM'deki komisyona verdiği ifadede dillendirdi. Selim Kaptanoğlu, Türk İş'in askeri doktoru ve sırlarını emanet ettiği isimlerden biriydi. 12 Eylül'ün karanlık günlerinde ülkücü hareketle Alparslan Türkeş'e sadakat ve bağlılık bağlamında kendini defalarca kanıtlayan Doktor Yüzbaşı Kaptanoğlu'nun resmi tutanağa giren sözlerinin özeti şöyle. Türkeş Bey cezaevindeyken ülkücü hareketi yeniden toparlama çalışmaları başlatıldı. Muharrem Semsek Bey bu çalışmaların başındaydı. Kapatılan MHP yerine yeni bir parti kurulacaktı. Bu parti MÇP'ydi. Muharrem Bey benim aracılığımla her safhayı başbuğ Türkeş Bey'e aktarıyor ve talimatlarını alıyordu. Sayın Şemsek, MÇP Genel Başkanlığı için Devlet Bahçeli uygun mudur diye mektup yazdı. Türkeş Bey de bir mektup yazarak bana verdi ve şunu söyledi. Mektupta da yazdım ama sen de söyle. Devlet Bahçeli'yi aklından bile geçirmesin. Zira o arkadaş MİT'çi. Biz onu yıllarca bilerek yanımızda tuttuk. Gönderseydik MİT başka birini monte ederdi. Aman sakın, o adama dikkat. Okuyandan Türkeş'in el yazısı. Devam ederim. MHP'nin 12 Eylül öncesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Yaşar Okuyan ulusal kanalda şunları aktardı. Sevgili seyirciler, elimde tutup size göstereceğim bu mektup Alparslan Türkeş Bey'in kendi el yazısıdır ve Devlet Bahçeli'nin MİT görevlisi olduğunu yazmaktadır. İsteyen internete konan bu mektubu Türkeş Bey'in diğer yazılarıyla karşılaştırıp adli tıptan sonuç alabilir. Bir başka bilgi yine arşivlerde şu şekilde mevcuttur. Başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden dönemin ABD Ankara Büyükelçisi aynen şu sözü etmiştir. Sayın Bahçeli, sizinle daha çok uzun süre beraber çalışacağız. Dördüncü bölüm. Nedir ülkücülük? Ülkücüler ve ülkücülükten geçinenler. Bütün kamuoyu bilir. Bu satırların yazarı 1975 yani lise yıllarından itibaren ülkücü hareketin göbeğindeydi. O tarihte olaylara karıştığı için İstanbul Vatan Lisesi'nden kovuldu. Ülkücü liseliler için kurulan Büyük Ülkü Derneği'nde yöneticilik yaptı. Peşi sıra okuduğu İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ve siyasal bilgilerde o kimliği de siyasi mücadelenin hep merkezinde oldu. Edirne Kapı, Maraş ve Trabzon yurtlarında kaldı. Mustafa Verkaya ve merhum Mehmet Gül gibi isimlerle beraber çalıştı. İTÜ'nün işgali dahil pek çok eylemin içindeydi. Siyasaldaki mücadele yıllarında Profesör Emin Gürses sınıf arkadaşıydı. Keza halen Habertürk'te yazan Serpil Yılmaz ile Profesör Adem Sözüer Atatürk eğitimden arkadaşlarıdır. Siyasalda Ali Bayramoğlu ve Yüksel Yalova gibi kamuoyu tarafından tanınan sol orijinli akademisyenler de okulda sürekli olarak didişirdi. Falaka ve hapis. O dönem asistan olan Profesör Doktor Aydın Ayaydın'la kapışmaları oldu. Yine siyasalda Profesör Çetin Yetkin, Profesör Turan Güneş, Profesör Yaşar Gürbüz, Profesör Mübeccel Kıray, Profesör Haluk Ülman ve Profesör Zafer Üskül gibi hocaların derslerinde en önemli tartışmacıydı. O yıllarda Kayseri Öğrenci Yurdu'nda kalan Hukuk Fakültesi öğrencisi, sonradan MHP ve AKP'de 4 dönem milletvekilliği yapan Sadık Yakut'a Vatan Lisesi'nden kovulup Şehremini Lisesi'ne kayıt yaptırırken kendine veli olması bağlamında minnettarlığı vardır. Defalarca karakollarla ve Gayrettepe'deki siyasi şubeye misafir edildi ve Falaka'ya yatırıldı. Selimiye Kışla Hapishanesi'nde de Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde öğretimi engellemekten 8 gün hapisliği vardır. Okul ve sokak kavgalarının içinde olmuştur. Hülasa ülkücü kökenlidir ama yaşamının hiçbir döneminde ülkücülükten geçilmemiştir. Yurtsever olmak. fikrini kişiliğine araç yapmamış ve hiçbir zaman kullanmamıştır. Yaşamının hiçbir evresinde sıkıntıdan gayrı ürkücülüğün zerre bir faydasını görmemiş ve öyle bir şeyi aklından dahi geçirmemiştir ki, eğer o tür bir gayesi olsaydı gazetecilik mesleği gereği bazılarının yaptığı gibi lider yalakalıklarıyla kısa sürede mebusluk ve ötesine erişebilirdi. Allah'tan başka kimseye biat etmeyip hep bağımsız kalmıştır. Kimsenin askeri ve müridi olmayıp gerektiğinde hep itiraz etmiştir. 1980 öncesinde solun milli unsurlarının ABD askerini Beşiktaş'ta denize süpürmek gibi anti-emperyalist duruşuna ve emeğe öncelik vermesine hep saygı duymuştur. Keza MHP liderliğinin örtülü Amerikancılık ile NATO'culuğunu sorgulayıp hareketin Türkçülükten dinciliğe evrilmesine isyan etmiştir. Hülasa ülkücülüğü sadece yurtseverlik olarak anlamıştır. 1980 öncesi İstanbul ülkücüleri. Bir başka boyut. 1980 öncesinde İstanbul gibi bir yerde ülkücü olmak zor işti. Zira okuduğumuz okullarda sayıları çok az olan fikirdaşlarımızın dışında kimse bize selam vermezdi. Politize olmuş öğretmen ve yönetici kadrolardan sıkıntı yaşardık. Kızlara yanlış anlamasınlar diye uzaktan bile bakamazdık. Kantinde ve yemekhanede vebalı misali soyutlanırdık. Sürekli çıkan kavgalarda sayımız hep az olduğu için çoğu zaman dayak yerdik. Sokakta, çarşıda rahat gezemezdik. Sinemaya, meyhaneye giderken bile yüzümüzü atkıyla gizlerdik. Taksim'de, Kadıköy'de, Bakırköy'de ve İstanbul'un %90'ında korkarak dolaşırdık. Zira işin ucunda tanınıp öldürülmek ya da asgariden dayak yemek vardı. Ölümü solumak. Hayır, masal anlatmıyorum. Bunlar 12 Eylül öncesi İstanbul ülkücülerinin ortak kaderiydi. Takkeli Firavunlar, Kırmızı Kedi Yayınları 2014 kitabında birkaç satır bahsetmiştim. Cengiz Sütlüoğlu'yla beraber Aksaray'da Ufi mağazasını gezelim derken üzerimize doğrultulan iki namludan son anda kurtulmuştuk. Rahmetli Lokman Kadakal'la Kadıköy meydanında kurşunlanmamız sıradan bir olaydı. Atatürk eğitime Üsküdar üzerinden minibüsle giderken Çiçekçi semtinde kurşunlanmamız ve bitişiğimde oturan Ahmet'in şehadeti hala gözümün önünde. Mustafa Verkaya'nın ilçe başkanlığı yaptığı dönemde Bakırköy MHP binasının lokali güpegündüz otomatik silahlarla tarandığında aldığından vurulan Haluk kardeşim dirseğimi koyduğum sandalyede oturuyordu. Bedeli yumruk ve kurşun. Ben 12 Eylül öncesinde hele İstanbul gibi yerlerde ülkücü mücadelenin içinde olmanın karşılığı abartısız yumruk veya kurşundu. Onun içindir ki bendenizin ülkücüleri değerlendirmede bazı şablonları var. 12 Eylül öncesinin mücadele ülkücüleriyle İstanbul ülkücülerine karşı farklı bir hassasiyet ve saygım var. İstanbul diyorum, zira o yıllarda Yozgat veya Erzurum gibi diyarlarda ülkücü olmak zaten çevre baskısının gereğiydi ve riski yoktu. Bu sebeple 1980 darbesi öncesi İstanbul gibi bir yerde, yani mücadelenin merkezinde olanlara bugünlerde birilerinin ülkücülük satması zoruma gidiyor. Israrla darbe öncesi ve sonrası ayrımını yapıyorum. Zira bedel ödeyenler darbe öncesindekiler, fikir rantı sağlayanlar ise darbe sonrasındakilerdir. Bugün piyasaya baktığımda ülkücülük simsarlığını yapanların tamamına yakını ihtilal sonrasının türedi fikir işportacılarıdır. Kürşat pozlarındaki işportacılar. Hiçbiri hücreyi, nezareti, yumruğu, işkenceyi, falakayı, zindanı, kavgayı, işgali, kurşunu, bombayı görmedi. Ama her biri bugün adeta Çin sarayını basan kürşat pozlarında. Hele bazıları var ki ulu baş bu havalarında. Evet, 1980 öncesi mücadele kuşağına o yıllarda henüz anasının rahmine düşen birkaç kopil bugün ülkücülük dersi vermeye kalkışabiliyorsa bunun sorumlusu MHP'yi ele geçiren ülkücülükten geçinme zihniyetidir. Düşünün, bugün MHP'nin yayın organı olan 2000 tirajlı Orta Doğu gazetesinde yazı yazan Saldıray, misyonlu yeni yetme 12 Eylül öncesi çile çeken mücadele kuşağına ülkücülük adına ahkam kesip hakaretler edebiliyor. Ülkücülükten geçinme sürecinin başlaması, yani 1980 darbesi sonrası İstanbul dahil her yerde ülkücüyüm demek avantaja dönüştü. Ölen ve zindanlara tıkılan binlerce ülkücü gencin vesile olduğu iklim ya da ortam, ülkücülüğün alınıp satılmasına ve kişisel çıkarlara alet edilmesine zemin hazırladı. Ülkücü mafya. Ülkücü mafya dediğimiz şey bu ortamda tezahür etti. Keza fikir ve kavram işportacıları bu yeni süreçle ortam buldu. Buradan hareketle son dönem bazı tiplerin "ben 1990'larda şurada burada ülkü ocakları başkanlığı yaptım" şeklinde böbürlenmelerine gülüyorum. Zira 12 Eylül sonrasında ülkü ocakları başkanlığı yapmanın Yeşilay'a başkanlık yapmak misali zerre bir riski yok. Tersine caydırıcılığı ve itibarı var. Oysa 12 Eylül öncesinde İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa gibi her gün birkaç ülkücünün öldürüldüğü merkezlerde ülkü ocakları başkanlığı yapmak namlunun ucunda olmaktı. Ki emin olun bunu o dönemi yaşamayan kavrayamaz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 158.